Ayrım 52.
Sayfa numarası 1072. Ülkücü ve devrimciler birbirleriyle çalışırken siyasi iktidar olaylara karışmıyor görünüyor, ancak el altından hemen tüm olayları dolaylı biçimde yönetiyordu. Her iki kesim için de ileride kullanılmak üzere raporlar hazırlatıyor, kışkırtıcı ajan kullanımını mükemmel sayılabilecek bir ustalıkla işletiyordu. Her iki kesim de AP iktidarının politikalarını onaylamıyor, birbirleriyle çatışsalar da hükümete karşı eleştirilerini giderek arttırıyorlardı. Gençliğin iktidara yönelttiği eleştiriler, Türk halkının duygu ve isteğini önemli oranda yansıtıyor, giderek toplumsal muhalefeti temsil eden siyasi görüşler haline geliyordu. Bu durum üzerine uzun vadeli ve çok aşamalı bir plan uygulamaya kondu. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Tanzer Sülker Yılmaz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1997, sayfa 124. Gençlik eylemlerini önemsizmiş gibi göstererek başıboş bırakmak, gerektiğinde yönlendirmek, olabildiğince parçaları ayırmak, aykırı eylemlerle halkta tepki yaratmak, gençleri bu tür eylemler içine çekmek, hazırlanan planın ana hedefleriydi. AGE, sayfa 124. Sosyal psikolog ve eğitim bilimci, pedagog Tanzer Sülker Yılmaz, Türkiye'de Gençlik Hareketleri adlı yapıtında plan hakkında şunları söylemektedir. Önce üniversite ve yüksekokullardaki olaylara kayıtsız kalınarak, öğrenci-öğretim üyesi bütünleşmesinin parçalanması yoluna gidildi. Sol hareket içine yerleştirilen kışkırtıcı ajanların görevi ise, öğrenci kitlesini halkı sola karşı yabancılaştıracak eylemlere yöneltmekti. AGE, sayfa 124. Plan başarıyla uygulandı ve öğrenci olayları birdenbire yön değiştirdi. Şiddetli ve sürekli silahlı bir çatışmaya dönüşerek ülkenin her yerine yayıldı. Kim olduğu, nereden geldiği, kime bağlı olduğu belirsiz silahlı kişiler, gençliğin her kesiminde, üstelik karar verici yerlere geliyor, çatışmaya dayalı bir siyaseti örgütlerde tek geçerli yöntem haline getiriyordu. Gençliğin akademik, demokratik istemleri ortadan kalkmış, onun yerine halkın nedenini hiç anlamadığı, destek bir yana kaygıyla izlediği ve giderek tepki duyduğu kanlı bir çatışma almıştı. Bu ortamda gençliğin halktan koparak yalnız kalmaması, giderek örselenip ezilmemesi ve halkın çatışmaların bitmesi için her şeyi kabullenir hale gelmemesi elbette olası değildi. Çatışmalarla hem ülkenin aydınları yok ediliyor, hem de ülke her türlü müdahaleye hazır hale getiriliyordu. Bir taşla iki kuş birden vuruluyordu. Çatışmalar sürecinin sonunda zarar görenler, doğal olarak çatışan taraflar, yani ülkücüler ve devrimcilerdi. Bu sonuç, yalnızca 1960 sonrası olaylarıyla da sınırlı değildir. Ülke sorunlarına duyarlı bir siyasi geleneğe sahip bu iki grup, Atatürk'ten sonraki her dönemde baskı görmüş ve yurt yararına görerek giriştiği her eylem döneminden sonra siyasi iktidarlarca cezalandırılmıştır. Örneğin, Cumhurbaşkanlığı döneminde solculara nefes aldırmayan, 1946'da başlayan çok partililik döneminde kurulan tüm sosyalist partileri kapatan İsmet İnönü, o dönemin ülkücülerine yani Türkçülere de yoğun baskı uygulamıştı. 1944'te 19 Mayıs törenlerinde yaptığı konuşmalarda Türkçüleri vatan hainliğiyle suçlayarak şunları söylemişti. Turancılar, Türk milletini bütün komşuları ile onarılmaz bir surette düşman yapmak için birer tılsım bulmuşlar. Bu kadar şuursuz ve densiz fesatçılara Türk milletinin mukadderatını kaptırmamak için Cumhuriyet rejimi bütün tedbirlerini kullanacaktır. Vatandaşlarım, bu yeni fesatçılara karşı vatanımızı kudretle müdafaa edeceğiz. Ülkücü Hareket 1, Hakkı Öznur, Akik, Ankara 1996, sayfa 69. Süleyman Demirel, ülkücüleri sokak çalışmalarında kullanmayı, yürüttüğü iç siyasetin neredeyse merkezine yerleştirmişti. Bir yandan, bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz diyerek ülkücülere sahip çıkıyor, diğer yandan onlar hakkında suçlayıcı raporlar hazırlatıyordu. 1970 yılında Başbakanlık'ta hazırlattığı araştırma, İnönü'nün 1944 yılında ileri sürdüğü görüşlerin hemen aynısıydı. Başbakanlıkça hazırlanan MHP raporu adını taşıyan araştırmada şu görüşler ileri sürülüyordu. Yurdumuzdaki Türkçü Turancılar, bilhassa 1961 Anayasası'nın geniş hak ve hürriyetlerinden istifade etmek suretiyle Türk milliyetçiliği maskesi altında nasyonal sosyalist doktrini Türkiye'de uygulamak için siyasi bir parti kurmuşlar ve son yıllarda yurdumuzun çeşitli il ve ilçelerinde gerektiğinde vurucu güç olarak kullanmak amacıyla komando kampları açmışlardır. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Tanzer Sülker Yılmaz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1997, sayfa 125. Türkiye'de gençler üzerinden gerçekleştirilen çatışmalı siyasetin uzun erimli bir program olduğu, bu programın dışarıda hazırlandığı, ulusal varlığın en önemli unsuru olan aydınları hedef aldığı artık bilinen bir gerçektir. Gençleri ve aydınları etkisizleştirmeye ve kimi zaman yok etmeye yönelik eylemler durumu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak aydın kırımının amaç ve kapsamını gösteren kanıtlar yalnızca olayların kendisi değildir. En yetkili kişiler kimi zaman durumu ortaya koyan açıklamalar yapmaktadırlar. CIA Başkanı Helms bunlardan biridir. Helms, 12 Mart'tan sonra yaptığı açıklamada, "Evet, 12 Mart'ı hazırlayan oluşumları, çatışmaları diye okuyunuz," yazarın notu. "Ajanlarımızın aracılığıyla biz düzenledik," demiştir. Tarih açısından 12 Mart, İsmail Cem, Cem Yayınevi, 2. cilt, İstanbul 1977, sayfa 72, AKAGE, sayfa 187. Demirel Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ise 7 Şubat 1974'te şunları söylemiştir. 12 Mart'ta CIA vardır. CIA benim altımı oymuş. Adamın elinde imkan var. Girmiş, en filtre, denesimsiz yazarın notu benim içimde. Onun için hiç şaşırmam, aramam da. Çünkü bulamam. Bakınız, Amerika şunu aldırmaz. Bir ülkede demokrat yönetim olmuş, şoven yönetim olmuş, faşist yönetim olmuş. Ona hiç bakmaz. Amerika, o ülkenin kendisine ne ölçüde bağlı olduğuna, kendi politikasına ne dereceye kadar satelit, uydu yazarın notu haline getirildiğine bakar. 12 Mart'tan bir süre önceydi. Böyle bir hareketin olacağı bana Amerikan sefiri tarafından ihsas edilmişti. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Tanzer Sülker Yılmaz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 1997, sayfa 187. 12 Mart muhtırasının öncesi ve sonrasında gerçek darbe Türkiye'nin gelecekteki aydınları olan üniversite gençliğine vuruldu. Ancak yaşı ve konumu gözetilmeksizin ve olaylarla hiçbir ilişkisi olmamasına karşın Türkiye'nin en nitelikli aydınları da gözaltına alındı, tutuklandı ve fiziki ya da ruhsal işkenceye uğratıldı. Öğretim üyeleri, yazarlar, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar, subaylar, hatta generaller bile herhangi bir hukuksal dayanağa gerek duyulmadan gözaltına alındılar, tutuklandılar. Türk bilim dünyasının büyük isimlerinden Profesör Tarık Zafer Tuna'ya başta olmak üzere Profesör İsmet Sungur Bey, Profesör Mümtaz Soysal, Profesör Muammer Aksoy, Profesör Bahri Savcı, Asistan Bülent Tanör, Asistan Uğur Mumcu, Yazar Doğan Avcıoğlu, Yazar İlhan Selçuk, Samim Kocagöz, Yaşar Kemal, İlhami Sosyal, Demirtaş Ceyhun, sinema sanatçısı Yılmaz Güney, Kor General Cemal Madanoğlu, Tuğ General Celil Gürkan, Albay Osman Köksal, Yerbay Talat Turan, Hava Üsteğmen Mehmet Balaban, Deniz Teğmen Alp Kur'an, Disk Başkanı Kemal Türkler, Genel Sekreteri Kemal Sülker, Maden İş Genel Başkan Yardımcısı Şinasi Kaya, Gıda İş Genel Başkanı Kemal Nebioğlu, Mimarlar Odası Genel Sekreteri Yavuz Önen, TİP Genel Başkanı Behice Boran, Genel Sekreterler Tarık Ekinci ve Şaban Erik, Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli gözaltına alınan ya da tutuklanan aydınların yalnızca bir bölümüydü. 12 Mart 1971 toplu aydın kırımının ikinci evresini oluşturan 1965-1971 döneminin sonu ve üst noktasıdır. Uzun süreden beri uygulanan baskı yöntemleri 12 Mart'ın sert yöntemleriyle aydınlara büyük zarar verecek ancak onları tümüyle sindiremeyecektir. Siyasi mücadele 12 Mart'tan sonra bölünmüş de olsa üstelik kitlesel hale gelerek sürdürülecektir. Aydın kırımının son ve kesin darbesi 9 yıl sonraki 12 Eylül ile gerçekleştirilecektir. 68 kuşağı içinde yer alan geniş gençlik kesimlerinin hangi duygular ve özlemler içinde hareket ettiklerini, giriştikleri eylemde neyi hedeflediklerini anlamak için grupları temsil etme konumundaki önderlerin ve temsil ettikleri kuruluşların görüşlerine bakmak gerekir. Bu yapıldığında o dönem gençliğinin ağırlıklı olarak ülkenin çıkarları için hareket ettiği ve ulusal bağımsızlığa önem verdiği anlaşılacak, kullanılan siyasal söylemlerin benzer yaklaşımları içerdiği görülecektir. 24 yaşında idam edilen ve kendisini baştan beri Mustafa Kemalci gören Deniz Bir İsyancının İzleri Turan Feyizoğlu Belge Yayınları 2. Basım 1992 sayfa 203. Deniz Gezmiş mahkemedeki savunmasında şunları söyler. Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan 50 yıl sonra bugün yeniden yarı sömürge durumundadır. Ve Kemalist Cumhuriyet'in başına anti-Kemalist politikacılar geçmiştir. Bu koşullarda gençlik, emperyalizme ve anti-Kemalist gidişe karşı verilen savaşta somut olarak ön saflarda bulunmak zorundadır. Amerikan emperyalizmi bugün saldırganlık yolunu seçmiştir. Buna karşı biz de tıpkı Mustafa Kemal gibi emperyalizme karşı mücadele yolunu seçtik. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik. Bu nedenle emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadele verdik. Haklı olarak şunu söylüyoruz. 19 Mayıs 1919, saldırgan emperyalistlere ve onların emrindeki iç düşmana karşı Mustafa Kemal önderliğinde Türk halkını örgütlemek için Kurtuluş Savaşı'nın politik anlamda başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919, emperyalizme, padişahlığa, hükümete ve köhnemiş devlet yapısına karşı Mustafa Kemal ve arkadaşları önderliğinde yürütülen devrimin başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919, ulusal kurtuluş mücadelesi için Mustafa Kemal ve arkadaşlarının halkın silahlı gücü ve öncüsü olarak harekete geçişidir. AGE sayfa 260, 261, 282 ve 1. THKO davası Yöntem Yayınları 1. cilt İstanbul 1974 sayfa 415. Deniz Gezmiş mahkemede bunları dile getirirken 1970 başında babasına yazdığı mektupta şunları söylemişti. Baba, sana her zaman teşekkür borçluyum. Çünkü Kemalist düşünceyle yetiştirdin beni. Küçüklüğümden beri evde sürekli Kurtuluş Savaşı anılarıyla büyüdüm. Ve o zamandan beri yabancılardan nefret ettim. Baba, biz Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşçılarıyız. Elbette ki hapislere atılacağız, kurşunlanacağız da. Tıpkı birinci kurtuluş savaşında olduğu gibi. Ama bu toprakları yabancılara bırakmayacağız. AGE sayfa 196-197. Şubat 1970'te Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Milliyetçi Öğrencileri imzasıyla bir bildiri yayınlanır. Bildiride ulusal sanayimiz yok ediliyor, montaj sanayi ile milletin gözü boyanıyor, Coca-Cola, bira, şarap, paçavra fabrikaları ile Türk milleti az girişimcilikten kurtulamaz deniyor ve ülkücülerin emperyalizmin yalnızca ekonomik olanına değil, her çeşidine, Amerikan, Çin, Rus, Yahudi emperyalistlerine de karşı olduğu söyleniyordu. Bildiri isim verilmeden Atatürk'ten alınan şu sözlerle sona eriyordu. Türkiye maymun değildir, taklit etmeyecektir. Ne Amerikanlaşacak, ne batılaşacaktır. Yalnız ve yalnız özleşecektir. Fırtınalı Yıllarda Ülkücü Hareket, Turhan Feyzoğlu, Ozan Yayıncılık İstanbul 2000, sayfa 512-513. Ankara Ülke Ocakları Birliği, 19 Aralık 1969'da Amerikan 6. filosunun İzmir'e gelişi nedeniyle ortaya çıkan olayları değerlendiren bir bildiri yayınladı. Bildiride, Türk milletinin yararına olan her gelişmenin yanında zararına olanların karşısında olunduğu belirtiliyor ve biz ülkücülerin milliyetçi toplumcu görüşü ortadadır. Bu görüş hiçbir emperyalist devletin ideolojisinin kopyası değildir. İthal edilmiş bir fikir sistemi de değildir. %100 yerli, milli bir doktrindir. Biz ülkücüler olarak ne Amerika'nın ne de Rusya'nın yanında olabiliriz. Biz Türk milletinin yanındayız, deniyordu. AGE sayfa 502-503. Ülke Ocakları Birliği 1969 aralığında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na, Avrupa Birliği'nin o zamanki adı, yazarın notu, ortak pazara Türkiye'nin katılmasına karşı çıkarak ortak pazara hayır haftası düzenledi. İstanbul Ülke Ocakları Birliği Ocak ayı sonuna dek süren yürüyüş, panel, basın açıklaması gibi eylemler düzenledi. Birlik Başkanı Erol Kılıç, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada ortak pazar görüşmelerinin Türk milletinden gizlediğini söyleyerek ortak pazar girişimini emperyalist devletler lehine işleyen yeni bir kapitülasyon ve ikinci bir sevr olarak nitelendirdi. AGE sayfa 506. Aynı günlerde Ankara Ülke Ocakları Birliği bir bildiri yayınlayarak Türkiye'nin sanayi gelişimi olarak Avrupa malları ile rekabet edecek durumda olmadığını, buna karşın yöneticilerin sevinçten göklere uçarak görüşmelere oturduğunu açıklar. Bildiride milli sanayi korumasız kılacak bu girişim kınanarak şunlar söylenir. Gümrük duvarlarının indirilmesi ve miktar kısıtlamalarının kaldırılması yerli sanayi yok edeceği gibi zaten bozuk olan ödemeler dengesini büsbütün bozacaktır. Yurdumuza akacak olan yabancı sermaye, kişi ve hizmet serbestisiyle birleşince bütün kaynaklarımız yabancıların denetimi altına girecek, Türkiye ortak pazarın sömürgesi haline gelecektir. Ortak pazar fiyatlarını uygulamaya başladığımız an, tarım ve sanayi fiyatları arasındaki denge alt üst olacak ve enflasyonist bir baskı doğacaktır. Kalkınma planlarımızdan dış ticaret rejimimize, gümrük tarifelerimizden ulaşım sistemimize kadar her konuda ortak pazara uymak zorunda kalacağımız için milli bağımsızlığımız zedelenecek, başkentimiz Ankara yerine Brüksel olacaktır. Avrupa ile ekonomik ve siyasi birliğe gitmek, Türk milletinin geleceğini kastetmektir. Ortak pazara hayır, kültür emperyalizmine hayır, montaj değil ağır sanayi, milli iktisat, milli iktisat, milli iktisat. AGE sayfa 503-504. 1974-1980 katliam ve vahşet dönemi. 1970-1980 arasında savcılık yapan Profesör Çetin Yetkin, İstanbul'da 1978 soruşturmasını yaptığı bir çatışma olayı hakkında şunları anlatıyor. Mecidiyeköy'de bir çatışma olduğunu ve iki kişinin silahla vurulduğunu ilettiler. Olay yerine gittiğimde daha önce gelmiş olan polislerin bazıları ağlıyordu. İçlerinde karşıt görüşte olanlar olsa da hepsi iyi polislerdi. Yerde 20 yaşlarında uzun boylu sırım gibi iki genç yatıyordu. Ana caddeye çıkan çapraz durumdaki iki sokak başında karşılaşmışlar ve aynı anda silahlarını çekerek birbirlerini tek kurşunla öldürmüşlerdi. Biri ülkücü, diğeri devrimciydi. Okumak için İstanbul'a gelen Orta Anadolu çocuklarıydı. Gördüklerimden son derece etkilendim ve duyduğum acıyı hiç unutmadım. Yaşamım boyunca unutacağımı da sanmıyorum. Profesör Doktor Çetin Yetkin'le görüşmeden. 1960 sonlarında üniversite gençliği içinde yaşanan çatışmalar farklı bir boyut ve içerik kazanarak 1974'ten sonra yeniden başladı ve kısa bir süre içinde şiddetin her türünü içeren büyük bir çatışmaya dönüştü. Çatışmaların 1974'te başlaması boşuna değildi.